Ayrım 53.
C. Geçici önlemlere başvurma. Dipnot. M.A. Aizen, Les mesures provisoires dans la Convention européenne des droits de l'homme, RDH 1969, sayfa 269. E.G. Enteria, De la légitimité des mesures provisoires, RTDH 1992, sayfa 251 ve devamı. G. Cohen Jonathan, De l'effet juridique des mesures provisoires dans certaines circonstances et de l'efficacité du droit de recours individuel, RUDH 1991, sayfa 205 ve devamı. J. G. Merrills, Interim Measures of Protection and the Substantive Jurisdiction of the International Court, Cambridge Law Journal, 1987, sayfa 86'dan 109'a. P. Pescatore, Les Mesures Conservatoires et les Refers, La Juridiction Internationale Permanente, Acte du Colloque de Lyon, 29, 30 et 31 mai 1986 de la Société Française pour le Droit International, Paris, Pédon, 1987, 315'den 362'ye, özellikle 329'dan 336'ya. B. Antoine, Les mesures provisoires devant la Cour européenne des droits de l'homme, Actualité et droit international, revue d'analyse juridique de l'actualité internationale, numara 50, 2002. 1. Geçici önlemler kavramı. Bilindiği üzere yargı yerlerine bir davanın açılması veya bir başvurunun yapılması, ipso facto şikayet konusunu oluşturan işlem veya eylemin uygulamasını durdurmaz. Başvuru anı ile uyuşmazlığın mahkeme tarafından karara bağlanması arasında makul yargılama süresi standartları içerisinde gerçekleşmiş olsa da nispeten uzunca diyebileceğimiz bir süre geçer. Kimi zaman başvurucunun mahkemeden aldığı karar lehine olsa da geçmişi geri getirmeyebilir veya aldığı karar anlamsız ve işlevsiz kalabilir. Örneğin, sözleşmeye aykırı olarak sınır dışı edilmesi kararı alındığı iddiasıyla yapılan bir başvuruda, mahkemenin hemen karar alabilmesi durumunda belki başvurucu açısından fazla bir risk ortaya çıkmayacaktır. Ancak mahkeme kararını aylar sonra verecektir. Bu esnada devletin aldığı karar da uygulamaya konulmuş olacağına göre, mahkemenin başvurucu lehine verdiği kararın tabir caizse kıymet harbiyesi kalmayacaktır. İşte geçici önlem, bir yargı yerinde başvurunun karara bağlanmasına kadarki süreçte tarafların tamir edilemez zararlara uğramasının önüne geçmek, güvence altına alınan haklarını gereği üzere koruyabilmek ve yargı yerinin kararının ve otoritesinin anlamsız, işlevsiz ve etkisiz kalmasını önlemek için alınan kararın mahkemenin kararına kadar uygulanmasının askıya alınmasını sonuçlandıran geçici nitelikli bir hukuk protezidir. Dipnot H. R. Gary, When Procedure Involves Matters of Life and Death, Interim Measures and the European Convention on Human Rights, European Public Law, Volume 7, Sayı 3, 2001, sayfa 403-404. İşte yargı yerlerince verilen kararların anlamsız ve işlevsiz kalmalarını önlemek ve bireyler bakımından yargının gerçekten güvence oluşturabilmesi amacıyla gerek ulusal gerek uluslararası yargı yerlerinde dava veya şikayetle ilgili olarak yargılama süresi içerisinde çeşitli önlemlere başvurulabilmektedir. Bu önlemler öğretide geçici önlemler, mesures provisoires, interim measures, yürütmenin veya yürürlüğün durdurulması, suspension de l'exécution, sursoir à exécution, ve nihayet pek yaygın olmamakla birlikte koruyucu önlemler, le mesure conservatoire kavramı kullanılmaktadır. Dipnot: B. Spielmann, Les mesures provisoires et les organes de protection prévus par la Convention européenne des droits de l'homme, présence du droit public et des droits de l'homme, mélange offert à Jacques Velu, Cilt 2, Brûlant, Bruxelles, 1992, sayfa 1293. P. Guggenheim, Les mesures provisoires de procédure internationale et leur influence sur le développement du droit des gens. Paris 1931, aktaran Yıldız 178. De Boer AGM sayfa 229. Batum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye sayfa 46. Gary AGE sayfa 399 ve devamı. AÜ Azrak Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Esasları, İÜSBF Yayınları, İstanbul 1982, sayfa 147. Y. Sabuncu, Alman Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı, AİD 1984, Cilt 17, sayı 2, sayfa 77. M. Yıldız, Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı, Beta Yayınları, İstanbul 1998. İyi Doğan, Alman ve Türk Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 1997. Z. Odyakmaz, Yürürlüğü Durdurma, Anayasa Yargısı 12, AYM Yayınları, Ankara 1995, sayfa 143'ten 160'a. P. Bilgen, Kanunların uygulanmasının Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulması, Anayasa Yargısı 12, AYM Yayınları, Ankara 1995, sayfa 171'den 191'e. Z. Gören, Türk ve Alman Anayasa Hukukunda Anayasa Yargısının Sınırları ve Yürürlüğü Durdurma Kararları, Anayasa Yargısı 12, AYM Yayınları, Ankara 1995, sayfa 179'dan 204'e. Ali Efendioğlu, Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara 1997, sayfa 179'dan 204'e. Z. Arslan, İdari Yargıda Yürürlüğün Durdurulması, 2. Basım, Alfa Yayınları, İstanbul 2002. S. Güran, Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması, Anayasa Yargısı 12, AYM Yayınları, Ankara 1995, sayfa 193'ten 197'ye. H. Tunç, Türk Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması, SÜHDF, Cilt 3, 1990, sayı 3, sayfa 51'den 65'e. Pescatore, AGM sayfa 315. Velu Ercek ise konu başlığında geçici önlemler derken içerikte koruyucu önlemler kavramını kullanmaktadır. Ayrıca kavram indeksinde de koruyucu önlemlere yer verdiğinden bu gruptaki yazarlar arasında zikretmeyi uygun bulduk. Bakınız 989 ve kavram indeksi sayfa 1152. Değişik kavramlarla ifade olunsalar da bu kurumun doğasında geçicilik, önleyicilik ve koruyuculuk hakim unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Bu anlamda olmak üzere her üç kavram da kurumun amacını karşılamaktadır. Bununla birlikte yürürlüğün durdurulması tabiri genellikle iç hukuklarda, idari yargılama ve anayasa yargılaması alanlarında kullanılmaktadır. Uluslararası yargı jurisprudansı ve öğretisinde ve bu bağlamda Avrupa İnsan Hakları Yargısı'nda geçici önlemler kavramı daha yaygın olarak kullanıldığından biz de terim birliği adına bunu kullanmayı yeğledik. Dipnot: Dischkopf AGE sayfa 103, Spielmann sayfa 1293, Gary AGM sayfa 402, Guggenheim AGE Aktaran Yıldız AGE sayfa 178, De Boer AGM sayfa 229, Yıldız Leach AGE sayfa 26, Reisoğlu AGE sayfa 181. Avrupa İnsan Hakları Hukuku alanında yapılan çalışmalar içerisinde mahkemenin bu yetkisini yürütmeyi durdurma yetkisi olarak nitelendirenler tamamen istisnadır. Türk hukukunda tespit edebildiğimiz kadarıyla Tezcan Erdem Sancaktar AGE sayfa 143. Bununla birlikte adı geçen çalışmanın bazı yerlerinde geçici önlemler kavramına da yer verildiğini görmekteyiz. Bakınız AGE sayfa 143, DN 16 gibi. 2. Uluslararası yargı yerlerinde geçici önlemler uygulaması. Uluslararası hukuk, yargılama sürecine ilişkin olarak devreye konulabilecek olan önlemlere yabancı değildir. Nitekim 20.12.1907 tarihli Orta Amerika Hakemlik Sözleşmesi'nde mahkemeye bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda son kararın verilmesine kadar mevcut statünün korunmasını içeren bir önleme başvurmayı belirleme görevi ve yetkisi verilmiştir. Bunun dışında özellikle 1. Dünya Savaşı'nı müteakip ortaya konulan birçok barış antlaşmasında öngörülen uzlaşmaların yürürlüğünün gerçekleştirilmesi ve muhtemel farklı yaklaşımların giderilebilmesi için hakemlik kurumlarına yer verilmiştir. Bu kurumlara bu anlamda koruyucu önlemler alabilme yetkisi tanınmıştır. Dipnot Yıldız AGE sayfa 6. Gerek 1. Dünya Savaşı öncesi ABD tarafından gerçekleştirilen sözleşmelerde ve gerekse savaş sonrası yapılan sözleşmelerdeki koruyucu önlemlerle ilgili hükümler ve düşünceler, Uluslararası Daimi Adalet Mahkemesi çalışma tüzüğünün 41. maddesinde öngörülen koruyucu önlemler hükmüne kaynaklık etmiştir. Dipnot Yıldız AGE sayfa 7. Bu mahkeme 1946 yılında feshedilmişse de yerini alan BMŞ'nin 92-96. Maddelerinde öngörülen uluslararası mahkemenin yine 41. maddesindeki hükmü, mahkemeye yargılama sürecinin gerekli kıldığı durumlarda koruyucu önlemlere başvurabilme yetkisini sunmaktadır. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi İnsan Hakları Komitesi İç Tüzüğü'nün 86. maddesine göre, komite başvuruya ilişkin görüşlerini ilgili taraf devlete yöneltmeden önce, ileri sürülen ihlalden dolayı mağdurun tamir edilemez zararlara maruz kalmasını önlemek için, esas hakkındaki kararını verinceye kadar, alınmasını uygun gördüğü geçici önlemlerin devreye konulması yönündeki arzusunu ve görüşünü bu devlete iletir. Komite bu konudaki görüşünün başvurunun esasına ilişkin bir tespit yapılmış olduğu anlamına gelmediği hususunu da taraf devlete bildirir. İşkencenin önlenmesi hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, İşkencenin Önlenmesi Komitesi İç Tüzüğü'nün 108/9 hükmüne göre, bir kişisel başvurunun komite ya da çalışma grubu veya iş bu iç tüzüğün 106. maddesinin 3. paragrafına göre, raportör yargıç kişisel başvuruyu aldıklarında, başvurunun karara bağlanmasına kadar, İddia edilen ihlalin mağduru kişi veya kişilerin tamir edilemez zararlara maruz kalmalarını önlemek amacıyla ilgili devlete geçici önlemler alınmasını isteyebilir. Böyle bir istemin yapılması durumunda ilgili devlete bu kararın başvurunun kabul edilebilirliği hakkında bir karar anlamına gelmediği yönünde açıklamada bulunulur. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 63. maddesinin 2. fıkrasına göre, çok önemli ve ivedi durumlarda ve kişilerin giderilmesi güç ve imkansız zararlara uğramalarının engellenmesi gerektiği zamanlarda mahkeme, incelediği olaylarda yerinde gördüğü geçici nitelikteki önlemleri alabilir. henüz kendisine sunulmamış bir olaya ilişkin olarak da komisyonun istemine dayalı olarak harekete geçebilir. Dipnot HGSPL La Cour Interamericaine et la Cour Européenne des Droits de l'Homme içinde Liber Amicorum Marc-André Aizen Brüllen LGDJ Brüksel 1995 sayfa 240 Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi İç Tüzüğü M25'te ve Komisyon İç Tüzüğü M25'te de ayrıntılı bir biçimde geçici önlemlere ilişkin düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme metinleri için bakınız AİHM, Mamatkulov ve Abdurasulovic, Türkiye 6-2-2003 PR 42-44'de. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı çerçevesinde faaliyet gösteren komisyonun usul kurallarını düzenleyen iç tüzüğünün 111. maddesine göre komisyon iddia edilen ihlalin mağdurunun giderilmesi imkansız zararlara uğramasının önüne geçmek amacıyla alınması uygun bulunan önlemleri alma yetkisine sahip bulunmaktadır. Dipnot Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu iç tüzüğü metni için bakınız Cem Almaz Ulusal Üstü İnsan Hakları Belgeleri sayfa 685 ve devamı. Maddenin ikinci fıkrasında komisyon veya komisyonun toplantı halinde olmaması durumunda başkan komisyonun diğer üyeleriyle de görüşerek tarafların çıkarları veya yargılamanın gerekli kıldığı durumlarda uyulmasını arzuladığı bir geçici önlemi taraflara sunabilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun başlangıcını oluşturan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Sözleşmesi'nin CECA 39. maddesinin 3. fıkrasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu Sözleşmesi'nin 185 ve 186. maddeleri ve Atom Topluluğu Sözleşmesi'nin 158. maddesinde bu topluluklar için öngörülen Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na ATAD kendisine sunulan başvurularla ilgili olarak gerekli geçici önlemleri alabilme yetkisi vermektedir. Dipnot Sözleşme metinleri için bakınız E Nomer Ö Eski Yurt Avrupa Sözleşmeleri İÜHF Yayınları İstanbul 1975 sayfa 591. 3. Avrupa İnsan Hakları Yargısında Geçici Önlemler Uygulaması. A. Tarihsel Gelişimi ve Dayanağı. Diğer uluslararası sözleşmelerin aksine AİHS gerek 11. protokol öncesi metninde gerek 11. protokolle getirilen yeni metninde denetim organlarının geçici önlemler alabilme yetkisinden açıkça söz etmemektedir. Hatta sözleşmenin hazırlık çalışmaları yapımcılarının sözleşme metninde geçici önlemler konusunda bir hükme yer vermeyi isteyip istemediklerini ortaya koyacak herhangi bir tartışma işareti vermemektedir. Dipnot Spielmann AGM sayfa 1293. Sözleşmenin hazırlık çalışmaları sorunun akademik boyutta tartışılmasına yönelik herhangi bir yollama içermemesine karşın sözleşme hükümleriyle uyumu sağlama görevini birincil olarak ulusal otoritelere vermek, sözleşmenin denetim mekanizmasını ikincil kılmak yönünde bir tercih niyetlerinin olduğu farz edilebilir. Dipnot, De Boer AGM sayfa 229. Bu yaklaşım öğretide bir kısım yazarları ister istemez sözleşme ile taraf devletlerin kararlarının işlem ve eylemlerinin askıya alınmasını sonuçlandırabilecek bir önlemin uygulanması yetkisinin tanınmak istenmediği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından kendisine uygulama alanı bulacak işlem ve eylemler ciddi nitelik taşısalar da bu önlemlerin devreye konulması durumunda başvurucu açısından telafisi oldukça güç bir takım zararlara sebebiyet verme riski bulunsa da Böyle bir geçici önlemin uygulanabilmesi imkanının sözleşme metni karşısında bulunmadığı sonucuna götürmüştür. Dipnot: C. Ravo, Article 36, La Convention européenne des droits de l'homme, article par article, sous la direction de L.E. Petiti, E. Deco, P.H. Imbert, Economica, 2e édition, Paris, 1999, sayfa 731, Velu Ercek, A.G.E., sayfa 833, Jacobs White, A.G.E., sayfa 401, Spielmann, A.G.M., sayfa 1293, Eisen, M.E., sayfa 269, Charrier, A.G.E., sayfa 261, Starmer, A.G.E., sayfa 710, De Boer, A.G.M., sayfa 229, A.I.H.M., Cruz-Varas ve diğerleri, İsveç, 23.1991, P.R. 77. Geçici önlemlere başvurma yetkisinin bir ek protokolle bizzat sözleşmede ve üye devletleri de bağlayıcı bir biçimde düzenlenmesi yoluna bugüne kadar gidilememiştir. Her ne kadar zaman zaman çeşitli toplantılarda gündeme getirilmiş olmasına karşın Bakanlar Komitesi tarafından pek uygun olmayan bir önlem, mezür inopportun olarak düşünülmüş ve reddedilmiştir. Dipnot: Gary, AGM, sayfa 399, AİHM, Cruz-Varas ve diğerleri, İsveç davasına atfen, Berger, La Jurisprudence de la Cour, nokta nokta nokta, sayfa 35. Şu halde Geçici Önlemler Kurumu'nun sözleşme ile getirilen koruma düzeni içerisinde önemli bir sorun ve uyuşmazlık konusu oluşturduğu açıktır.